Ayrım 16, Affet Ama Unutma, Lisa Gardner, sayfa 195, 19. bölüm. Yetki alanlarının birbirine karıştığı bir soruşturmaya katılmak, dans etmek gibi bir şeydi ve maalesef Wyatt dans etmekten pek hoşlanmazdı. Hiç hoşlanmamıştı, hiçbir zaman da hoşlanmayacaktı. O anda Kevin'le arabadaydı, yolcu koltuğunda oturuyordu. Federallerle oynarken yanında zeki bir adam bulundurmakta her zaman fayda vardı. Ve Kevin de Kuzey Eyaletleri'nin yetiştirdiği en zeki adamlardan biriydi. Özel ajanlar Adams ve Hawks'la Denbe İnşaat'ın Boston'daki merkez binasında buluşacaklardı. Günlerden cumartesi olmasına rağmen FBI şirketin üst düzey yetkilileriyle ve diğer elemanlarıyla görüşmek için izin almıştı. Söz konusu olan kayıp birileri ise zaman büyük önem arz ederdi, buna kimse itiraz etmemişti. Nicole yanlarında bir de özel dedektif olabileceğinden söz etmişti. Denbe İnşaat'ın özel bir soruşturma için tuttuğu bir güvenlik uzmanı. İşler de tam bu noktada karmaşıklaşıyordu. Soruşturmaya ille de gruplar arası bir rekabet girmek zorunda değildi ama ara sıra öyle şeyler de oluyordu. Neticede herkesin Denbe ailesinin sağ salim kurtarılmasını istediğini söylemek meseleyi biraz basitleştirmek gibi oluyordu. Denbe İnşaat ailenin en etkin şekilde, mesela en az masraflı bir şekilde bulunmasını istiyordu. FBI ailenin hem bir onun varlığını vurgulayacak hem de Nicole'la partnerlerinin başarısını ayrı ayrı öne çıkaracak şekilde bulunmasını istiyordu. Wyatt ise sonuçta biraz parıltının kimseye bir zararı olmazdı. Kaldı ki böyle arama operasyonları bütçelerini epey bir zorluyordu. Bu işten alnının akıyla çıkmasında fayda vardı yani. Diğer herkes gibi bir şeriflik departmanının da ödenek için savaşması gerekiyordu. Yüksek seviyeli bir başarı en az bir yıl daha para sıkıntısı çekmeyecekleri anlamına geliyordu. Başka bir deyişle aynı mutfakta bir sürü aşçı vardı. Bu da ya müthiş bir işbirliğine ya da muazzam bir hezimete yol açacaktı. Wyatt'ın işi hep böyle sıkıcılıktan uzaktı işte. 93. Karayolu'ndan Boston'a saptılar. Güneş batalı epey olmuştu ve şehrin ışıkları cumartesi gecesi ateşiyle yanıyordu. Wyatt gençliğinde Boston'a konserler için ya da mesela Red Sox maçları için az gelmemişti. Şimdi ise 40'ını geçmiş pek çok New Hampshire'lı gibi o da mümkün mertebe uzak duruyordu şehirden. Onca yol, onca trafik, park yeri aramalar, insan kalabalığı. Evet, Wyatt yaşlanmıştı ve bu durum çoğunlukla hoşuna gidiyordu. Navigasyon sisteminde artık bir sürü kırmızı ok belirmeye başlamıştı. Bunlar aslında girip çıkmaları gereken sokakları gösteriyorlardı ama işlerini zorlaştırmaktan başka bir işe de yaramıyorlardı. Wyatt yol bulma işini hepten Kevin'a bırakmıştı. Ne de olsa tam bir buz hokeyi manyağı olan çocuk Bruins'in maçları yüzünden Boston'a sık sık geliyordu. Biraz onun, biraz da Wyatt'ın katkısıyla Denbe İnşaat'ın merkezini buldular. Otoparkı yer altına yapmaları iyi olmuştu, dolanmak zorunda kalmadılar. Biletlerini alıp arabalarını park ettiler, sonra inip tutulmuş bacaklarını salladılar, üniformaları üstlerindeydi. Yanları koyu kahverengi çizgili beş pantolon, koyu kahverengi gömlek, açık kahverengi kravat, bölge armaları ve rütbelerini belirten altın rengi rozetler. Tam teşekküllü kemer, özenle cilalanmış çizmeler, kısa siperli şapkalar. Federaller diğer takım elbiselerin arasında kaybolup gidecekti ama Wyatt'la Kevin bütün dikkatleri üzerlerine toplayacaklardı. Binanın lobisi cam, çelik ve koyu gri renkli arduvazlardan ibaretti. Wyatt'ın gördükçe taşralı olduğu için tekrar gurur duymasını sağlayan bir mimari tarz. Lobinin bir köşesinde bir kafe, başka bir köşede de bir seyahat acentesinin yeri vardı. Bunların dışında boş bir resepsiyon masası, binanın sakinlerinin isimlerinin yazılı olduğu yüksek bir duvar, onun yanında da asansörler yer alıyordu. Kevin listeden Denbe İnşaat'ın yerini buldu, 12. kattaydı. Girip düğmeye bastılar, asansör itaat edip onları yukarı taşımaya koyuldu. İndiklerinde karşılarına dar bir koridor ve yine bir sürü cam çıktı. Koskoca camdan bir duvar ve ortasına şık bir şekilde yerleştirilmiş camdan bir kapı. Her şey o kadar şeffaftı ki Wyatt yolunu bulmak için elini cama sürterek ilerlemek zorunda kaldı. Cam kapı kilitliydi. Hemen karşısında duran kiraz ağacından resepsiyon masasını ve onun üstündeki duvarda kalın metalik harflerle boy gösteren Dembe inşaat yazısını görebiliyorlardı. Doğru yere geldikleri kesindi. Bir de içeri girebilselerdi daha iyi olacaktı. Kevin nihayet bir diyafon bulup düğmesine bastı. 30 saniye sonra kısa kesilmiş gümüş saçlı, altında koyu gri pantolon, üstünde beyaz ipek uzun kollu bir bluz olan yaşlıca bir kadın kapıda belirdi. Kadın da büyük stres altında olmasına rağmen ayakta kalmayı başaran güçlü kadın tipi vardı. Üniformalarına şöyle bir baktıktan sonra kapıyı açtı. ''Anita Bennett'' dedi onlara canlı bir şekilde. ''Dembe inşaatın operasyon müdürüyüm. Ya siz?'' Wyatt kendini tanıtırken kadının parlak mavi gözlerinin boşlukları doldurduğunu gördü. ''Justin'in montunu siz bulmuşsunuz değil mi? Şimdi de aramanın New Hampshire ayağına destek veriyorsunuz.'' dedi kadın onları içeri buyur ederken. Wyatt destek verme kısmına takılmıştı ama fazla üzerinde durmadı. ''Tanıştığımıza memnun oldum Bayan Bennett.''
''Anita, lütfen bana Anita deyin. Herkes toplantı odasında. Kahve ve meşrubatlar şuradaki masada. Tuvaletler koridorun sonunda. Benim ilgilenmem gereken son birkaç ayrıntı var. Bütün gün böyle. Hepimiz şaşkın haldeyiz. Başımıza daha önce böyle bir şey gelmemişti.''
Wyatt'la Kevin ona anladıklarını göstermek için kibarca başlarını salladı. Anita onları boydan boya cam pencereleri Boston'ın şehir merkezine bakan beklenmedik derecede büyük bir toplantı odasına aldı. Wyatt her bir ihalenin onlarca milyon dolar ettiği bir endüstride imajın ne kadar önemli olduğunu tahmin edebiliyordu. Çünkü odada ucuz denebilecek tek bir parça eşya yoktu. Tam ortada duran huş ağacından yapılmış devasa masa, düzinelerce pofuduk deri koltuk, duvardaki koca posterler. Wyatt Dembe ailesinin evindeki olay mahallini henüz ziyaret etmemişti ama Justin Dembe'nin evini merak etmesi için iş yerini görmesi yeterli olmuştu. Deri koltukların yarısı doluydu. İki federal Nicole Adams ve Ed Hawks sırtlarını Boston manzarasına verecek şekilde oturmuştu. Nicole'ün yanında kırmızı ekose gömleğinin kollarını kıvırıp boynuna kadar tırmanan dövmelerini gözler önüne sermiş asker tıraşı siyah saçlı tıknazca bir adam oturuyordu. Hemen yanında duran kargo pantolonlu işçi botlu üç adam gibi o da Dembe firmasından olmalıydı. Hiçbiri iri yarı tipler değildi ama bu yıllar boyunca girdikleri bar kavgalarından galip çıkmanın verdiği kasıntılı hallerini sergilemelerine engel olmuyordu. Wyatt adamların eski asker olduklarına adı gibi emindi ki bu ona biraz ilginç gelmişti. Dembe'nin bu kadar çok asker tipli adamı. Mesela bir şok tabancasının tetiğini gözünü kırpmadan çekecek tipte adamı şirketine doluşturmuş olduğunu bilmiyordu. Adamlar belli ki kendilerine besin zincirinin tepelerinde yerler bulmuşlardı ve kendileri gibi enteresan asker tiplerle de türlü ilişkiler kurmuş olmalılardı. O, Dembe takımına dair incelemesini tamamladığında onlar da Wyatt'ı incelemeyi bitirmişlerdi. Wyatt'ı pek önemsemiş gibi durmuyorlardı ama ilk adam Bay Asker Tıraş Nicole'den oldukça etkilenmiş gibiydi. Wyatt ona iyi şanslar dilemek istedi ama bir şey söylemedi. Masanın karşısında tek başına oturanı gördüğünde ise ilk sürprizini yaşadı. Kalp şeklinde yuvarlak yüzlü, masmavi gözlü bir kadın. Bu yüz ilk bakışta çok genç göründüğü için kalbini hoplatmıştı. Ama sonra o gözleri gördüğünde, kadının gözlerinin içine baktı, kadın da ona açık yüreklilikle karşılık verdi. Kadın da kesinlikle eskiden bir şeydi. Şimdi üniformalı değil de belki ama bir zamanlar öyle olduğu kesindi. Gözü bir yerden ısırıyordu bu yüzü. Bir çeşit dejavuya kapıldı, onu daha önce de görmüştü ama nerede? ''Tessa Leone'' diye söze girdi kadın. ''Northledge soruşturmadan, kayıp vakasını bağımsız bir şekilde incelemem için Dembe İnşaat tarafından görevlendirildim.'' ''Ah, bağımsız dedektifmiş.'' Gidip hemen yanındaki deri koltuğu çekti ve oturdu. Kevin de onun yanına oturdu. Kendini tanıtma sırası Wyatt'taydı. ''Wyatt Foster, çavuşum. Bu da dedektif Kevin Santos. Montu bulan biziz.'' ''Şu arama hattını da siz devreye sokmuşsunuz.'' dedi Tessa. Wyatt mütevazı bir şekilde başını salladı. ''Kimseye söylemeyin ama ben halkımızı seviyorum. Onlardan çoğu zaman faydalı şeyler öğreniyorum. Tabii çatlakları ayıkladıktan sonra. Baktım ki elimizde çok az ipucu ve çok az bilgi var. Nereden malumat gelirse iyidir diye düşündüm.''
''Peki bir şey geldi mi oradan?'' diye söze girdi Nicole Adams masanın karşısından.
Ailenin eşgalini de dağıttığımız için adamların üç rehineyle birlikte ortalıkta dolaşacağını sanmıyorum. Bize oradan daha çok araçla ilgili bilgi çıkar.''
Nicole başını sertçe salladı.
''Ajanlarımız hala bölgeyi tarıyor fakat şu anda elimizde ipucundan çok varsayım var.''
Wyatt tam o varsayımları sormaya hazırlanıyordu ki Anita Bennett içeri girdi. Partinin ev sahibesi olarak spiral sırtlı bir deste fotokopi getirmişti. Wyatt bunların şirketin mali bilgileri olduğunu fark etti. Kadın denbe inşaatın sunum çizelgelerini dağıttıktan sonra herkes işine gömüldü. Önce tanışma fazlı. Justin kaybolduğu için koordinasyonun başına operasyon müdürü Anita Bennett'ı getirmişlerdi. Wyatt o noktada zihnine şunu not etti. Denbe ailesinin kaybından kazanç çıkarabilecek ilk şahıs Anita Bennett. Sıradaki yetkili tıknaz ve çapkın inşaat müdürü Chris Lopez. Unvanını üstüne basa basa söylerken gözlerini özel ajan Nicole Adams'ın pek soğuk ve duygusuz açık mavi gözlerinden ayırmayan Chris Lopez. Ondan sonra Wyatt'ın dakikasında üç yardakçı adını taktığı şahıslar. Jenkins, Pauli ve ciddi ciddi Bacon dedikleri diğer adam. Lopez'in tabiriyle kemik ekip. Bu adamların hepsi Justin'le çalışıyor, Justin'i tanıyor, Justin'e tam destek veriyordu. Fakat bir şey olduğunda kafa kırıp unvan kaldırmaya kalkışacaklar da onlardı. Eski havacı, şimdinin yapı mühendisi Jenkins parmaklarını çıtlatıp duruyordu. Ve bu haliyle bile boynuna taktığı deri bir kordona bağlı küçük, kaba yontma metal bir kaşığı okşayıp duran Bacon, karakterinden daha sofistike bir duruşu vardı. Wyatt bu kemik ekip tabirini zihninde çeteyle değiştirmekte pek zorluk çekmemişti. Justin Denby'nin basbayağı çetesiydi bunlar. Ayrıca Wyatt'ın şimdiye kadar gördüğü en tehlikeli, en dengesiz eski asker tiplerine sahiplerdi. Bu da hem kendinin hem de diğer kanun kuvvetlerinin elde edilen bilgileri dikkatli değerlendirmeleri gerektiğini gösteriyordu. Aksi halde şiddeti en yakın arkadaşları ve ilk çağrı olarak gören bu gibi adamları zapt etmekte zorlanabilirlerdi. İkinci zihinsel not, çeteyi izole et, her biriyle ayrı ayrı görüş ve geçmişlerine dair sağlam bir araştırma yap. Bu adamların bildiği şeyler tanıdığı insanlar olmalıydı ve muhtemelen bunların arasından üç kişilik bir aileyi tereyağından kıl çeker gibi kaçırabilecek tipte insanlar da çıkardı. İnşaat ekibinin dördüncü üyesi olan mimar, Kaliforniya'daki bir şantiyede olduğu için toplantıya katılamamıştı. Sabah ilk iş bir uçağa atlayıp gelecek, pazar günü beşte her türlü soruya cevap vermek üzere hazır bulunacaktı. Onun dışında muhasebe müdürü Ruth Chen de Bahamalar'da tatildeydi. Anita Bennett'ın tabiriyle mevcut durumu ona bildirmek için ulaşmaya çalışıyorlardı.
''İşte böyle'' dedi Bennett sonunda. ''Burada sizin için toplandık. Eminim soracağınız sorular vardır ve biz de elimizden geldiğince yanıtlamaya hazırız. Gördüğünüz üzere sizin için son çeyreğin mali tablolarının birer kopyasını çıkardım. Bu arada insan kaynakları bölümümüz de emrinize amadedir. Hangi çalışanımızla görüşmek istiyorsanız söyleyin, sizi onlarla buluşturacaklar. Şu anda burada bulunan bizler Justin'le en yakın temasta olanlarız ve sanırım bunun da çalışmanın büyük bir ayrıcalık ve onur olduğunu söylersem buna hiçbirimizin itirazı olmaz.'' ''Bizim için şu an birinci öncelik onun ve elbette ki ailesinin güvenliğidir.''
Nicole baş ajanlık rolünü hatırlayarak, ''Bugün Justin'den ya da Denby ailesinin diğer fertlerinden bir haber almadınız, öyle değil mi?'' diye sordu. Bu başta saçma bir soru gibi geliyordu ama Wyatt daha önce çalıştığı soruşturmalarda birilerinin çıkıp bir saniye ''Beni 30 dakika önce aradığını söylememiş miydim?'' dediğine az şahit olmamıştı. Fakat bugünkü o soruşturmalardan değildi. Masanın etrafındaki herkes kafasını hayır anlamında sallamakla yetindi.
''Peki Bay Denby herhangi birinize özel planlarından, mesela hafta sonu ailesiyle birlikte geçirmek istediğinden bahsetti mi?''
''Justin genelde kendi seyahat planlarını kendi yapardı.
Haddimi aşarak da olsa bilgisayarına baktım ama takviminde öyle bir şeye rastlamadım dedi Bernard. Devam eden bir projeyle ya da şirketin gidişatıyla ilgili endişeleri var mıydı?
Bu kez daha uzun bir sessizlik oldu. Ardından Dan ve ekibinin üyeleri teker teker kafalarını salladılar. Wyatt henüz bunda heyecanlanacak bir şey göremiyordu. Grup cevapları her türlü şüpheye açık olurdu. Başlangıç için iyi sayılabilirlerdi ama asıl kayda değer bilgiler tekli konuşmalardan, insanların yanlarındaki meslektaşlarından çekinmeden konuşabildikleri özel görüşmelerden çıkardı. Wyatt Nicole'den rol çalmayı göze alarak, ''Mali durumunuz nasıl?'' diye sordu. ''Kâr zarar durumları.''
''Kâr ediyoruz.'' dedi Bennett biraz gergin bir şekilde. ''Ama nakit akışında zorluk çekiyoruz.''
Wyatt içinde o karıncalanma hissinin geri geldiğini fark etti. Anita Bennett'ın açıkladığı kadarıyla Denbe'nin son büyük inşaatında bütçe bir miktar aşılmıştı ve bu durum şirkete biraz sarsmıştı. O projedeki net kaybı nakit stoklarıyla karşılayabilmişlerdi. Ama bu hali hazırdaki işleri olan Virginia'daki hastane inşaatına çıplak girmelerine neden olmuş ve nakit akışındaki ilk krizde mali yapının sarsılmasına yol açmıştı. Ancak büyük resim hala iyi görünür diye devam etti Bennett. Hastane inşaatından 5 milyon dolar kâr etmeyi öngörüyorlardı. Son çeyrekte epey dara düşmüşlerdi ama Justin darda kalmayı seviyordu. Aslında bankaları, tedarikçileri ve taşeronları idare etmek anlamına gelen para idaresi onun gözünde büyük projelerin eğlenceli taraflarından biriydi. Şartları müzakere etmek kadar sevdiği bir şey varsa o da şartları yeniden müzakere etmekti. Kısacası Justin kavgadan kaçacak bir adam değildi. Wyatt bu hikayeyi epey ilginç bulmuştu. Hemen not aldı. Yolsuzluk, kara para aklama. Çünkü yanlış anlamadıysa dolarların böyle havada uçuştuğu bir sektör her türlü fırsata imkan sağlıyor olmalıydı. Yani Justin'in sayılarla arası iyiyse başka birilerinin para tırtıklama operasyonuna kurban gittiğini anlamış olabilirdi ve bu da ortadan kaybolmasını gerekli kılardı. Bennett'ın kendince iyi haber olarak gördüğü bir şey daha vardı. Denbe İnşaat zamanında Justin üzerinden sigorta yaptırmıştı ve bu da epey yüklü bir poliçeydi. Ölümü durumunda 10 milyon, kaçırılması halinde ise 2 milyon dolar. Daha da iyisi kaçırılma durumu aile fertlerini de kapsıyordu. Eşi için 1 milyon, her bir çocuk için 1 milyon. Nicole bir kez daha atıldı.
Yani bu poliçe muhtemel fidye parasına karşılık 4 milyon dolara kadar bir finansman sağlamayı mı vaat ediyor?
Bennett gülümseyerek evet diye karşılık verdi.
Sigorta şirketini bundan haberdar ettiniz mi?
Henüz değil çünkü bize hala bir fidye talebi gelmedi.
Peki sigorta şirketi böyle bir parayı ne kadar zamanda temin edebilir diye sordu Nicole.
Bennett'ın az önceki heyecanı birdenbire sönmüştü.
Bilmiyorum. Daha önce hiç denemedik tabii.
Wyatt işin içinde eksik bir halka olduğunu fark etmişti. ''Affedersiniz ama bu poliçenin varlığından kaç kişinin haberi var?'' diye sordu. ''Denbe ailesini kaçırmanın en az 4 milyon dolar edeceğinden yani. Çünkü yanlış anlamadıysam şirketin Justin'i geri alacak kadar parası yok. Ama bu poliçe her türlü masrafı karşılayabilir.'' Odada bir sessizlik oldu. Denbe çalışanları birbirlerine baktılar sonra hemen bakışlarını kaçırdılar.
''Çoğumuz biliyordu herhalde.'' dedi Bennett nihayet.
''Justin bununla ilgili şakalar yapmaktan hoşlanıyordu.'' diye araya girdi inşaat müdürü Lopez. ''Sadece öldüğünde değil, yaşarken de iyi para ettiğini unutmamamızı söylerdi. Fakat sırası gelmişken söyleyeyim. Sözleşmede aileyle ilgili de bir madde olduğunu ben bilmiyordum. Sadece Justin sigortalı sanıyordum. Yani sonuçta şirketin sahibi o ve söz konusu olan çok büyük finansal ihalelere giren ciddi bir şirket.'' ''Bana öyle geliyor ki Denbe inşaata dair biraz bir şey biliyorsanız, şirketinin sahibi olan Justin Denbe'nin de boş olmadığını, ister sigorta vaadi, isterse şahsi hesabı olsun, her türlü parası olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani öyle ya da böyle, Justin Denbe gibi bir adamı kaçırmanın kolay para anlamına geldiğini bilirsiniz.''
Çetenin diğer üyeleri de başlarını sallayarak ona katıldılar.
''Bir şey hariç tabii diye devam etti Lopez. İşin içinde Justin varsa hiçbir şey kolay olamaz. Biz işte bunu da gayet iyi biliyoruz. Biz öyle manalı manalı bakmayı bırakın yani.''
Durdu ve parmağını bilhassa Nicole'a doğru salladı.
Justin'le haftada en az bir kez atışa gideriz. Başının çevresine gayet iyi bakabileceğini oradan biliyorum. Ayrıca adamın düğününde biz vardık. Yeri geldi Ashley'nin altını biz değiştirdik. O bizden biri. Ailesi de bizim ailemiz. Burada sorun biz değiliz. Gidip başka yerleri koklayın.
Lopez söyleyeceğini söylemiş olacak ki arkasına yaslanıp kollarını göğsünde kavuşturdu. Adamları da başlarını sallayıp durdular.
Çeteye artı bir puan diye düşündü Wyatt.
Sanırım hepimiz bir konuda hemfikiriz diye söz aldı Bennett. Justin'in, Libby'nin ve Ashley'nin durumu hepimizi endişelendiriyor. Şimdi bu soruşturmayı yürüten sizsiniz. Bize söyleyeceğiniz bir şey yok mu?
Başlangıç mahiyetinde bazı ipuçları var diye karşılık verdi Nicole. Mesela şok tabancasının konfetileri olay yerinde toplanıp incelemeye gönderildi. Oradan saldırı esnasında kullanılan silahın izini bulabiliriz.
Faydasız diye atıldı Bacon dedikleri adam. Bütün gözler anında ona çevrildi. Massachusetts'e kullanımı yasak. Konuşmayı pek sevmediğinden durup omuz silkti. Yani o şok tabancası büyük ihtimalle ruhsatlı değildir. Bu da konfetinin üstündeki sarıyı numarasının sizi kayıtlı bir tabancaya götüremeyeceği anlamına geliyor.
Nicole'ün dudaklarını ısırdığını gören Wyatt bunu onun da bildiğini anladı. Yine de elinizde ipucu olmadığını bilmek, ipucunuzun olmadığını kabullenmekle aynı anlama gelmek zorunda değildir.
Wyatt, komşular hiçbir şey görmemiş mi, duymamış mı diye sordu.
Hayır, fakat bazen negatif görünen bir şey aslında pozitif de olabilir.
Güzel laf, işte bu yüzden Nicole'ün FBI'deki kariyeri almış başını giderken Wyatt hala yarı zamanlı marangozluk yapıyordu.
Örneğin diye devam etti kadın, hem üç kişilik bir aileyi hem de onları kaçıran birden çok kişiyi bir yerden bir yere götürmek için ya bir minibüs ya da bir SUV gerekir. Adamların elleri ve ağızları bağlanmış üç şahsı evlerinden şüphe uyandırmadan kaçırabilmeleri için araçlarını yakın bir yere park etmiş olmaları gerekir. Denbelerin garajı iyi bir seçenek olabilir ama komşulardan garaj kapısının o gece açılıp kapandığını gören duyan olmamış. Libby'nin garajda duran aracının sokağa çıkarılmadığını söylemiyorum bile. Bu durumda kaçıranlar öyle büyük bir aracı evin hemen yakınına hiç şüphe uyandırmadan nasıl park etmiş olabilirler?
Teslimat aracıysa olabilir diye araya girdi Tessa Levani. İlk defa konuşuyordu ve sesi gayet sakin çıkmıştı. Wyatt'ın anladığı kadarıyla kadın bu masada daha önce bilmediği pek çok şey öğrenecekti. Dışarıdan birinin ondan önce davranmasından açıkça rahatsız olan Nicole kaşlarını çattı.
Bizim de şu anki teorimiz bu. Evet, aracın bir yemek şirketinin teslimat aracıymış gibi gösterildiğini varsayıyoruz. Böyle bir aracın orası gibi bir muhitte fazla dikkat çekmeyeceğini düşünüyoruz. Dembelerin evinin arka tarafında sokağın garaj kapısına bakan noktada yasal bir park yerleri var. İşte adamlar da araçlarını oraya çekip gece karanlığından faydalanarak aileyi kaçırmış olabilirler.
Wyatt Boston'daki olay yerini en az bilen kişi olarak peki eve nasıl girdiler diye sordu.
Güvenlik sistemini devre dışı bırakmışlar.
Hayır, konuşan kişi çeteden Pauli'ydi. O sistemi bizzat kendim kurdum, devre dışı bırakılamaz.
Pauli bu konuyla ilgili bilgilerini uzun uzadıya açıklarken Nicole yüzünde şaşkınlıktan çok sabır dolu bir ifadeyle konuşmasına izin verdi.
Devre dışı bırakılmamış o zaman dedi nihayet adam lafını bitirdikten sonra. Şifreyi bilmeniz gerekir dedi Pauli.
Kesinlikle.
Yani?
Kesinlikle.
Odadaki herkes idari ekibin bütün üyeleri birbirine bakıyordu şimdi. Belli ki mesaj var gücüyle yerine ulaşmıştı. Bu iş içeriden yapılmıştı. Denbe ailesi onları tanıyan, güvenlik şifresini bilen ve büyük ihtimalle fidye sigortasından haberdar olan birileri tarafından kaçırılmıştı. Bu organizasyonu bir düşmanın değil bir dostun yaptığı belli olmuştu. O güvenlik sistemini bir Denbe çalışanı kurduğuna göre ve Justin'in sigorta poliçesini Denbe'nin idari ekibi onayladığına göre o dost yine büyük ihtimalle şu anda masada oturanlardan biriydi. Tessa Leone öne doğru eğilip toplantı başladığından beri ilk kez inisiyatifi ele aldı.
Peki Justin ile Libby'nin boşanmaları durumunda Denbe inşaata ne olur?
Bu sorusu üzerine Denbe takımındakilerden anında bir gürültü yükseldi.
Asla, imkansız, hayatta olmaz, ne cüretle böyle konuşursun?
Wyatt arkasına yaslanıp kollarını göğsünde kavuşturdu ve konuşulanları dinlemeye koyuldu. Günlerden cumartesiydi, saat akşamın 9'u olmuştu ve bu toplantıdan iyi bir şeyler çıkacak gibi görünüyordu. Evet ya, Wyatt'ın işi gerçekten de sıkıcılıktan uzak bir işti.
16. ayrımın sonu. Sayfa 209.